Ayrım 5.
Erdoğan'ın sözcüsü. 3 Haziran 2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Abdullah Karakuş imzası ile çıkan haberde Erdoğan'ı Musa peygambere benzeten Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Emine gibi Siirtli olduğu iddia edilen Akif Bekir'in başbakanlık sözcüsü olacağı şu şekilde yazılıyordu. ABD'deki Beyaz Saray sözcülüğü modelini örnek alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de benzer bir uygulama başlatıyor. Başbakanlık sözcülüğünü hayata geçirmeye karar veren Erdoğan, bu göreve kendisini Musa peygambere benzeten Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Akif Bekir'i getiriyor. AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın apartmanından bir daire alan Mehmet Akif Bekir, Erdoğan da aynı apartmana taşınınca başbakanın komşusu da olmuştu. Medya ile temasta olacak. Başbakanlıkla basınla ilişkilerde yeni yapılanma çerçevesinde ilk kez Milliyet tarafından kamuoyuna duyurulan başbakanlık sözcülüğü sistemi hayata geçiriliyor. Erdoğan ABD gezisi öncesi periyodik açıklama yapılan Beyaz Saray modelini temel alarak başbakanlık sözcülüğü görevine Bekir'i getirmeye karar verdi. Alınan bilgilere göre Bekir Erdoğan'ın baş danışmanı olacak ve medya ile sürekli temasla bulunacak. Erdoğan adına konuşma yetkisine de sahip olacak Bekir, kısa aralıklarla kameraların önüne geçerek resmi açıklamalar yapabilecek. Haberde öngörülen gibi oluyor ve Akif Bekir Beyaz Saray modeli çerçevesinde Erdoğan'ın gaflarını düzeltiyor. Öyle demek istemedi, böyle demek istedi türünden açıklamalar yapıyordu. Akif Bekir için Milliyet Siirtli derken kendiyle gururlanan Bingöllülerin internet sitelerinde şöyle yer alıyordu. Kim bilir belki yarı Bingöllü yarı Siirtlidir. Bekir'in nereli olduğu değil ne olduğu ve Tayyip'in yaşamındaki yeri önemliydi. Bekir danışmanlık basamaklarını tırmanırken Erdoğan'ı şöyle kutsuyordu. Her dil grameri ve yazı sistemiyle akla giydirilen çift taraflı bir gözlük gibidir. Hem konuşanın dünyaya bakışını tayin eder hem de zihin dünyasını kendi üzerinden görmemizi sağlar. İşte bu yüzden her gramer ayrı bir dünyayı, her alfabe ayrı bir medeniyeti temsil eder. Yukarıdaki cümleler bugünlerde Başbakan'ın sözcüsü olarak atanan hemşerimiz Mehmet Akif Bekir'in Erdoğan'ın Harfleri isimli kitabından alınma. Belki söz konusu kitabın da başbakanın kurduğu cümlelerden yola çıkarak bildiği iki dilin, yani Türkçe ve Arapçanın Erdoğan'ın zihnini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Çok ilginç tespitlerin olduğu ve 2003 yılında yayınlanan kitabın ilk bölümünde hurufiliğe göre Başbakan Erdoğan'ın harflerinden karakter tahlili yapılmaktadır. Kimine göre dini bir akım, kimilerine göre mezhep, kimilerine göre ise yalnızca bir tarikat olan hurufilik, felsefe sözlüğünde harflerden dinsel anlamlar çıkaran İran işrekçiliği yani ezoterizmi olarak tanımlanmaktadır. Britannica'da yer alan tanım ise harf ve rakamların çeşitli yorumlanmaları üzerine kurulu bir inanç dizgesi biçimindedir. Ki, Bekir de kitabının ilk bölümünde eğer yaşasaydı bir hurufi Erdoğan'ın harflerini nasıl yorumlardı sorusunun cevabını aramıştır. Ancak Bekir'in kitabını sadece harflerin yorumlanması üzerine bir çalışma olarak değerlendirmek büyük bir yanılgı olacaktır. Radikal gazetesinde bir bölümü yazı dizisi olarak yayınlanan bu çalışmada 1928 harf devriminin şapka inkılabı kadar dahi tepki görmeden kolayca kabullenilişinin ardındaki psikososyolojik ve konjonktürel sebeplerin yanı sıra bu alfabe değişikliğinin ülkenin kültür kodlarında meydana getirdiği değişimin 70 yıl sonra gözle görülebilen sonuçlarını da ortaya koyuyor. Erdoğan'ın astrolojik analizinin de yapıldığı kitaptaki en önemli tespitlerden biri şu. Bekir'e göre Erdoğan'ın hayatında perşembe günlerinin özel bir yeri var. O önemli kararlarının çoğunu perşembe günü alıyor. İşin ilginç tarafı başbakanın hayatında perşembe günlerinin özel ve önemli olduğunu gösteren birçok önemli olay da var aynı zamanda. Bir perşembe günü başbakan olarak atanıyor mesela. Sonra bir başka perşembe günü kabineyi değiştiriyor. Gezilerine çoğunlukla perşembe günü başlıyor başbakan ve Mehmet Akif Bekir'i bir perşembe günü geçen perşembe kendisinin sözcüsü olarak atıyor. Şehirde heyecan uyandıran bir gelişme olarak algılandı olay. Yayınlanmış 3 kitabı olan Kara Liste, İndus Vadisi'nin İncileri, önemli bir televizyon kuruluşunda görev yapan ve bulunduğu her yere deyim yerindeyse tırmanarak gelen hemşehrimizin bu başarı öyküsü şehirde hak ettiği değeri buldu hemen. Geldiği konumun önemine atfen şaşıranların çoğunlukta olduğu şehirde gelişmelerden önceden haberi olan bizler gibi birkaç kişi şaşırmadı. İki ay kadar önce amcasının oğlu olan ve özel tıp merkezinin sahibi Doktor Nesip Beki ile Ankara'da birlikteyken konu açılmıştı. Sohbet esnasında uzun zamandan beri kendisine teklif edilen başbakanlık danışmanlığı görevini, gazeteciliği bırakmak istemediği ve siyasete girmeye hevesli olmadığı için kabul etmediğini söylemişti. Ancak şimdi hükümet sözcülüğü ile beraber gelen başbakanlık baş danışmanlığı görevi, sevgili Beki'nin siyasete tam olarak girdiğini göstermesi açısından da önemli bir değişimin işareti. Kolay iş mi başbakanın baş danışmanı ve basın sözcüsü olmak? Bir düşünün, ne derse, ne açıklarsa, ne söylerse başbakan söylemiş gibi olacak. Bir basın toplantısında Erdoğan'ın ne düşündüğü konusundaki sorulara Erdoğan'mış gibi cevap verecek. Siyasi iktidarın zirvesine bu kadar yakın olabilmiş bir başka Bingöllü bilen var mı? Kendi adıma bu atamadan heyecan ve içten içe gurur duyduğumu açıkça deklare ediyorum. Bu gelişmenin Bingöl'de neleri değiştireceği sorusuna cevap aramak niyetinde değilim. Siyasetin bundan sonra nasıl şekilleneceği de siyasileri ilgilendirir. Ancak İkbal beklentisinin şehrin geleceğinden daha önemli olmadığını bilen herkes bu atamadan en az benim kadar heyecan duymuş ve keyif almışlardır. Tebrikler sevgili Beki, gelmeyi başardığın yer için ve teşekkürler bu keyfi bizlere yaşattığın için. Firavun Sarayı'ndaki Musa. Başbakanın baş danışmanı ve basın sözcüsü olan M. Akif Beki'nin Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabına gelmeden Tayyip Erdoğan'ın Ümraniye'de yaptığı konuşmaya baktığımızda bu kitabın temellerinin 1994 yılında belki de daha önce atıldığını görüyorduk. Bak, firavunlar, nemrutlar devam edebildiler mi? Ama şunu da bileceğiz ki her devrin bir firavunu vardır. Ama şunu da bileceğiz ki her firavun sarayında da bir Musa vardır. İşte şimdi devir buna geliyor ve teslim edecekler. Başka çıkış yolu yok. Başbakanın baş danışmanı ve basın sözcüsü M. Akif Beki'nin bu ünvanı almasını sağlayan nedenlerden biri olan Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabının 14. sayfasında Erdoğan'ın Musa peygamberin soyundan gelmesi, hatta onunla özdeştirilmesi bölümüne baktığımızda Erdoğan'ın Yahudi cemaatiyle içli dışlı olmasındaki ortak değerlerinin büyük rol oynadığı ve eşinin aile tablosunun ve geldiği soyunda bunda etken olduğu görülüyordu. Şerler hayra dönüşüyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki peygamberi Erdoğan, İbn Arabi'nin çizelgesine göre Musa peygamber soyundan geliyor. Yani hem Musa peygamberin karakteristik özelliklerini taşıyor, hem de hayatı bu peygamberin yaşam öyküsüyle paralellikler gösteriyor. Musa peygamber halkını özgürleştiren bir lider, hayatı tevafuklarla örülü. Hikmetini sonradan anlayacağı badireler atlatır. Peygamberlik yolculuğu bir kavgayı ayırmaya çalışırken kazara işlediği cinayetle başlar. Kaçar Mısır'dan sürgüne gider ve bu yolculuk sırasında başka bir peygamberle, Medyen'de Şuayb peygamberle tanışır. Onun terbiyesinden geçer, olgunlaşır ve yurduna seçilmiş bir peygamber olarak geri döner. Kutsal metinlerde anlatılan kıssaya göre müneccimlerin kehaneti Firavun'u korkutur. İçlerinden biri tahtına son verecek diye o gün doğan İsrail oğullarının tüm erkek çocukları için ölüm emri verir. Ve Musa o gün doğar. Olaylar gelişir, Musa Firavun'un sarayında büyür. Kehanet sonunda kendini gerçekleştirir ve Musa mucizeler dolu asasıyla bir gün Firavun'un karşısına peygamber olarak çıkar. Ne tesadüftür ki Emine'nin dedeleri arasında Üzeyir, neneleri arasında Nili, Nasra olmasının yanında kardeşi Eyüp, çocuklarının birinin ismini Şuayb koyarken bir diğerini Şeyma olarak adlandırıyordu. Emine'nin bir diğer kardeşi Hüseyin ise oğluna Lut ismini veriyordu. Yani Tayyip'in Arap olduğu açıklamasına karşın Emine Yahudiydi. Tayyip'in en yakınındaki isim tarafından yazılan ve Tayyip tarafından yalanlamayı bırakın desteklenen Erdoğan'ın Harfleri adlı kitaba baktığımızda, Tayyip Erdoğan'ın Musa peygamberin soyundan geldiği bildiriliyor. Musa'nın İsrailoğlu olduğu vurgulaması yapılıyordu. Ben şeriatçıyım diyen birinin Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini ya da en azından onunla bağlantılı olduğunu iddia etmesi gerekirken, İsrailoğullarına gelen peygamberle kendini özleştirip bir de onun soyundan geldiğini açıklattırması soyunda Yahudilik olduğunun en açık kanıtı oluyordu. Aynı kitapta Erdoğan'ın Erbakan'ın yanında yetişmesi adeta Firavun'un yanında yetişen Musa ile özdeşleştiriliyordu. Ve bir insanın Yahudi soyundan olduğu ancak bu denli mükemmel anlatılabilirdi. Sadece Musa'nın soyundan geldiğini itiraf etmekle de kalınmıyordu. Musa nasıl Firavun'un koynunda yetişiyorsa, Erdoğan'ın da aynı Musa gibi Erbakan'ın yanında yetiştiği vurgulanıyordu. Bu bölüme gelmeden önce Erdoğan'ın Musa gibi kurtarıcı olması hezeyanına bir göz atalım. Hayatından bir başka önemli ayrıntı da Hızır'la çıktığı yolculuk. Bu yolculukta büyük bir sabır sınavından geçer. Dayanamayıp itiraz ettiği olayların hikmetini her seferinde sonradan anlar ve yanıldığını, aslında şer gibi görünen olayların altında daha sonra büyük hayırlar çıktığını görür. Musa peygamberin en önemli özelliklerinden biri de şu, peygamberliğini kardeşi Harun'la paylaşır. Bunda kendi arzusu da önemli rol oynar çünkü kardeşi Harun'u daha yumuşak dilli bulmaktadır. Ama İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardıktan, Kızıldeniz'in karşı yakasına geçirip özgürleştirdikten sonra kardeşi Harun'la arasını açan bir olay yaşanır. Kavmini çölde kardeşine emanet edip Sina Dağı'na çıkar ve on emirle geri döndüğünde onları altından bir buzağa tapar halde bulur. Aceleci davranıp kardeşini suçlar ve herkesin gözü önünde sakalını çekip onunla kavga eder. Halkının karşısına Harun peygamberi küçük düşürür. Kardeşinin suçsuz olduğunuysa ancak daha sonra anlar. Onlar peygamberliği, bunlar iktidarı paylaştı. Ana hatlarıyla Musa peygamberin kıssası böyle nakledilir. Bir hurufi için Tayyip Erdoğan'ın yaşam öyküsüyle bu kıssa arasında paralellikler kurmaksa hiç de zor görünmüyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın serüveni. Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi şahsiyetlerinden birinin Necmettin Erbakan'ın yanında yetişiyor. Onu liderliğe götüren süreç kazara işlediği bir suç, iyi niyetle okuduğu bir şiirle başlıyor. Sürgüne değil ama cezaevine gidiyor. Halkın umudu olarak geri geliyor. Siyasi yasağı önce büyük bir kötülük gibi gözüküyor, sonra Erdoğan için yeni bir başlangıca dönüşüyor. Kendi yolunu çiziyor. Kaderin garip cilvesine bakın ki, böylesine hurufiler ancak tevafuk diyebiliyor, yasakları başladığı yerde Siirt'te bitiyor, yasaklandığı yerden başbakan olarak çıkıyor. En çok oligarşinin korkularından çekiyor, öcü gibi gösteriliyor, siyasi yaşamı boyunca bununla mücadele ediyor ve oligarşinin korkuları, bu anlamda kehanet, gerçek oluyor. Erdoğan iktidara geliyor ama onu son umut ve kurtarıcı olarak gören halkının oylarıyla. Ve Musa peygamberle Tayyip Erdoğan'ın yaşamındaki en inanılmaz paralellik tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan iktidarını Abdullah Gül'le en az 30 yıllık bir geçmişe dayanan yol arkadaşıyla paylaşıyor. Hemen burada İbn Arabi'nin Musa peygamberle ilgili yorumuna değinmek gerekiyor. Çünkü içinde Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'le ilişkileri konusunda çok çarpıcı bir ipucu barındırıyor bu yorum. İbn Arabi önce Musa peygamberle kardeşi Harun'un arasını açan olayı ve İsrailoğullarının gözü önünde Musa peygamberin aceleci davranarak aslını araştırmadan suçladığı kardeşi Harun'u nasıl küçük düşürdüğünü hatırlatıyor. Sonra da sabırlı davransa Musa peygamberin İsrailoğullarının sapkınlığında kardeşi Harun'un suçsuz olduğunu göreceğini söylüyor. Bu yorumdan yola çıkan bir hurufi Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün de aralarındaki iktidar paylaşımında benzer sorunlar yaşayabileceklerini söyleyip Erdoğan'a fitneciler karşısında sabır tavsiye edebilir. Akif Bekir son merhalede Tayyip'i öyle bir seviyeye çıkarıyor ki artık bu son derece tehlikeli açıklamalar karşısında verilecek cevap, söylenecek söz kalmıyor. İşte bu hezeyanlar. Son olarak Tayyip Erdoğan'ın varlık mertebesinde tecelli eden ilahi isimler ve anlamları şöyle. Alim, gizli ve açık her şeyi bilen anlamına geliyor. Muhyi ismi ise dirilten, hayat veren anlamında. En azından bir hurufinin yorumu böyle olurdu. Bu isimler Tayyip Erdoğan üzerinde bilgiye ve öğrenmeye merak ve etkileyici duyguları harekete geçiren hitabet özelliği şeklinde tecelli edebilir diyordu. Ancak burada yer alan iki ismin de, yani alim ve muhyinin Allah'ın isimlerinden olduğu görülüyordu. Allah'ın isimlerinin Tayyip'e yakıştırılması en azından şirk, yani Allah'a ortak koşma olarak nitelendiriliyordu. İçinde bir damla dahi Müslümanlık olan bir insanın böyle bir tanımlamayı reddetmesi, bundan şiddetle kaçınması gerekiyordu. Musa'nın soyundan geldiği iddia edildi, Yahudi'yi kardeş ilan etti. Aylık Bilgi ve Düşünce dergisi Eylül 2003 tarihli sayısında bağımsız bir Kürt devleti fikrinin İsrail'i hiç rahatsız etmediğini söyleyen Alon Liel'le bir söyleşi yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ı sütre gerisinde yetiştiren isimlerden biri sayılan, AKP ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı konu alan Demo İslam, Türkiye'nin Yeni Yüzü adlı bir kitap yazan İsrail Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Dr. Alon Liel AKP için İslam Light benzetmesini yapıyordu. Liel Erdoğan için de aynı benzetmeyi yaptığını şu sözleriyle anlatıyordu. İsrail'de bana Erdoğan nedir diye soruyorlar. Ben de İslam Light diyorum. Bu İslam'ın yeni bir versiyonu. Bu modern İslam'dır, ılımlı İslam'dır. Erdoğan, İslam'ın özel hayattaki yeriyle kamudaki yeri arasında bir duvar çekti diyordu. Diğer 25 yıldır modern Türkiye üzerinde çalıştığını belirtiyordu. İsrail Büyükelçiliğindeki görevleri nedeniyle 1977 ve 1981-84 yılları arasında da Türkiye'de bulunduğunu anlatıyordu. Alon Liel kitabının yazımına AKP'nin kurulma sürecinde başladığını ve iktidara geldiği 3 Kasım seçimlerinden 4 ay sonra da tamamladığını söylüyordu. Liel'in Erdoğan din devletine izin vermiyor diyerek BD dergisine yaptığı AKP Erdoğan ve Türkiye üzerine değerlendirmeleri şöyle yer alıyordu. Ben Türkiye'deki Batı, İsrail ve serbest piyasa yanlısı öğelerin Erdoğan'ı etkilemelerinden memnun oluyorum. Bunun böyle olacağını da biliyordum. Çünkü bu çağda ülke dini kurallar ile yönetilmez. Profesyoneller ile yönetilir ve onları dinlemesinden memnunum. İsrail'de ders verirken bana Erdoğan nedir diye soruyorlar. Ben de İslam Light diyorum. Bu İslam'ın yeni bir versiyonu, bu modern İslam'dır, ılımlı İslam'dır. Erdoğan, İslam'ın özel hayattaki yeriyle kamudaki yeri arasına bir duvar çekti. Bu ihtiyacımız olan şeydi. İsrail'de bazı kişiler ülkenin Tevrat'la yönetilmesini istiyor. Böyle bir şey olamaz. Erdoğan, İslam'ın ülke yönetimine etki etmesine müsaade etmedi. Biliyoruz ki AKP'de bazı insanlar İslam'ın idarede rol oynamasından memnun olacaktır. Erdoğan ve Gül bunu engelliyor. Alon Liel, Demirel ile Erdoğan'ı karşılaştırmayı da ihmal etmiyor. Erdoğan'ın Özal'a benzediğini iddia ediyordu. 2 yıl önce Demirel İsrail'e geldi. Öğlen yemeğine giderken Demirel bana, ben gelemem, oruçluyum dedi ve orucunu bozmadı. Bir de Erdoğan'a bakın, Berlusconi ile öğlen yemeği yiyor. Bence bu Erdoğan tarafından verilen önemli bir mesajdı. Kendisi uçakta alkole de izin verdi. Erbakan böyle bir şeye müsaade etmemişti. Bu farklı liderlik şekli beni çok etkiledi. Erdoğan'ı sevmeyenler bile Özal'a benzerliği olduğunu söylüyor. İkisi de pragmatik ve mantıklı politikacılar. Erdoğan gibi Özal da diğer siyasi liderlere oranla daha dindar. Mossad ajanı Yahudi Alon Liel yetiştirdiği öğrencisi için Erdoğanizm masalı uydurmayı ihmal etmiyor. Böylece Erdoğan da Allah rızasından basın danışmanının soyundan geldiğini iddia ettiği Musa'nın yoluna dönüyordu. Erdoğanizmi demokratikleştirilmiş Kemalizm olarak görüyorum. Erdoğanizm teriminin kullanımı için biraz erken olsa da Erdoğanizm Kemalizmin güncelleşmiş bir versiyonu. Bu benim iddiam. Türk halkının belli bir bölümü ki bunlar eskiden RP, son olarak da FP'ye oy verdiler. Erdoğan iktidar olduktan sonra kendilerini TC, Atatürk ve Kemalizm ile birlikte tanımlama fikrine daha yaklaştılar. İsrail'in Türkiye özel uzmanı Yahudi Alon Liel, Demo İslam Türkiye'nin Yeni Yüzü adlı İbranice kitabında Tayyip Erdoğan'ı 10 yıl öncesinden keşfettiklerini söylüyordu. Liel, Tayyip'in Yahudi cemaatiyle arası iyi olduğunu söylüyor ve şunları aktarıyordu. Türkiye'deki Yahudilerin %90'ı İstanbul'da yaşıyor. Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Yahudi cemaati lideri Ben Sion Pinto'nun Erdoğan ile görüştüğünü biliyorum. Erdoğan ile Yahudi cemaati arasında iyi bir temas vardı. Diğer yandan Türkiye şunu biliyor ki İsrail ile ilişkiler Türkiye'nin ABD ile ilişkileri açısından büyük öneme sahip. Dolayısıyla İsrail ile ilişkiler sadece ordu ve laikler açısından değil bütün Türkiye açısından önemli. Yahudi Liel tezkerenin kabul edilmemesini şöyle yorumluyordu. Ben Amerikalıların hislerini anlıyorum. Bilhassa Wolfowitz, Pearl gibi Türkiye'yi destekleyen ancak tezkere şokuyla karşılaşan insanların hislerini anlıyorum. Bu sevdiğiniz kızın size hayır demesi gibi bir durum. Hissiyatları yatıştığında Türkiye'yi reddetmeyeceklerdir. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi aynı zamanda CIA'nın Türkiye ve Orta Doğu stratejisti Yahudi, Mason Morton Abramovic, Tayyip Erdoğan'ı Refah Partisi İstanbul Beylu ilçe başkanı iken keşfediyordu. Bu keşiften sonra Erdoğan ilçe başkanlığından il başkanlığına, oradan belediye başkanlığına ve derken parti kurulup başbakanlık adaylığına varan hızlı yükseliş trendi başlatılmıştır. Bu koşuda medya desteği de eksik olmamıştı. Erdoğan'ın Abramovic'le Kasımpaşa'daki özel bir vakıfla başlayan tanışıklıkları, belediye başkanı seçilme öncesi ve sonrası belediyenin Florya tesislerindeki görüşmelerle devam etmiş, ardından Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretleri yoğunlaşmıştı. İlk defa 17-21 Nisan 1995'te başlayan 26-30 Temmuz 1996 Atlanta, daha sonra 17-22 Kasım 1996 Miami, Florida, 21-24 Aralık 1996 Dayton, Petersburg cezaevine girmeden hemen önce rastlayan 1 Mart 1998 ve yine 16 Temmuz 2000 tarihlerinde tekrarlanan ABD gezileri bunların bazılarıydı. Bu arada 9-13 Haziran 1995 İngiltere, 3-7 Kasım 1997 yine İngiltere gezileriyle başlayan Almanya, Fransa, Dubai, İtalya gezileri ise parti kurma ve destek arayışlarının bir başka turlarıydı. CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Mason, Yahudi Morton Abramovich 15 Ekim 1996 günü Tayyip Erdoğan'ı belediye makamında ziyaret ediyordu. Erdoğan, Abramovich'in olumlu ve sıcak mesaj getirdiğini söylüyordu. Abramovich, siz İstanbul yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz diyordu. Abramovich'in bu sözleri gazetelerde yer alıyordu. Abramovich ise zaten bu tezgahı çok önceden ve Ertuğrul Özkök'ün köşesinden şöyle açıklamıştı. Abramovich 1994 yılında Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök'e "Evet, kravatlı ve daha şehirli kılıklı görünen Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederiz" diyerek Erdoğan'a desteklerini bildiriyordu. Türkiye'nin geleceği için Tayyip Erdoğan'ı çok önemli gören Abramovich, gittiği her ülkeden kovulan bir isimdi. Abramovich'in kart vizitinde Amerika'nın Ankara eski büyükelçisi, CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefi, Mason sıfatına ek olarak sık sık Mossad ajanı suçlamaları taşımasının yanında ırk bilinci yüksek bir Amerikan Yahudisi olma özelliklerini de bulunduruyordu. ABD Dışişleri İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Abramovich, Amerikan ve İsrail istihbarat örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevliydi. Abramovich, Kürt sorunu kendi haline bırakılamaz diyerek Türkiye'nin parçalanabileceği şeklinde hezeyanlarda bulunuyordu. Abramovich'in gözünde Türkiye'de 30'u aşkın etnik grup var, biz bu etnik gruplardan bir mozaik oluşturacağız diyen Tayyip Erdoğan bulunmaz bir nimetti. Zira Erdoğan'ın da Türk kelimesini duyunca adeta tüyleri diken diken oluyordu. Bu kinini Almanya'nın Augsburg kentinde yaptığı konuşmasında kusuyordu. "Sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen öbürü de ne diyecek, ne mutlu Kürd'üm diyene diyecektir." Abramovich'in Tayyip'e güveninin boş olmadığı her olayla kanıtlanıyordu. 7 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen Talabani-Erdoğan görüşmesi sırasında bu durum bir kere daha ortaya çıkıyordu. Tayyip Erdoğan eline her fırsat geçtiğinde Türkiye'ye hakaretler yağdıran, kafa tutan Talabani ile yaptığı görüşme sonrasında şunları söylüyordu. 21. yüzyıl diktatörler çağı olmamalıdır. Sağlıklı bir demokrasi, layık bir anlayışı gerçekleştirebilirsek bu münasebetlerimize katkı sağlar. Halkın katılımcılığını çok anlamlı buluyorum. Irak'tan ve Kürdistan'dan aldığımız bilgiler bizleri memnun etmiştir. Tayyip'in bu konuşmasını yapması tesadüf değildi. Zira yine aynı gün Fransa'nın madamı Daniela Mitterrand başkanlığında Heinrich Böll arşivi yöneticisi Victor Böll ve Türkiye'nin doğusunda Kürt devleti hayalleri kuran bir kısım bölücü dernek yöneticileri ve Yahudi iş adamları Kürtçe eğitim yapılsın kampanyaları başlatıyordu. Tayyip'in Amerikalı destekçileri arasında yenilikçi hareket, Türkiye'deki İslamcıların öncüleridir sözleriyle yer alan bir diğer kişi de CIA Türkiye ve Orta Doğu masası şeflerinden Graham Fuller'dı. Fuller da selefleri gibi Yahudi ve Mason'du. Graham Fuller, Atatürk ve Kemalizmin artık devrini tamamladığını iddia ediyor, Türkiye Kürtlere özerklik vermelidir, böylece Türkiye'deki Kürtlerle Kuzey Irak'takiler bütünleşebilir diyordu. Beni İstanbul Yahudilerine sorun. Uzun bir süre İsrail'de yaşayan Wolfowitz'in akıl hocalarından biri de Yahudi ve Mossad üst düzey sorumlusu Albert Wohlstetter idi. Wohlstetter'in yetiştirdiği isimlerin arasında CIA'nın Orta Doğu ve Türkiye masasından Richard Perle, Zalmay Halilzad bulunuyordu.